Ayrım 22.
Üstelik daha şimdiden boş boğazının bir sürü kötü sonucu olmuştu. Her şeyin yitirilmiş göründüğü bir durumda harika bir Tugay komutanı olduğunu kanıtlamıştı yine de. Her şeyin yitirilmiş olması gibi bir durumu hiç mi hiç anlamazdı o. Öyle bir şey olacak olsa da ne yapar eder bu durumdan savaşarak paçayı kurtarırdı. Ayrıca Gaylord'da basit bir taş ustası olan Galicyalı Enriqua Lister'le tanışmıştım. O da Rusça biliyordu ve bir tümene komuta ediyordu şimdi. Bir de kendisine kol ördü verilmiş olan Endülüslü mobilya ustası Jean Modesto ile tanışmıştım. Puerto de Santa Maria'da Rusçayı öğrenmemişti. Oysa marangozların gittiği bir Berlitz okuluna da gitse öğrenebilirdi bu dili. Rusların en çok güvendiği genç askerlerden biriydi. Çünkü partiye canı yürekten bağlıydı. Amerikalılar gibi konuşmaktan böbürlenerek %100 partili demişlerdi onun için. Lister'den de El Campesino'dan da daha akıllıydı. Hiç kuşku yok ki eğitiminizi tamamlamak için gitmeniz gereken bir yerdi Gaylord. İşlerin nasıl yapılması gerektiği yerine gerçekten nasıl yapıldığını orada öğreniyordunuz. Eğitime daha ancak başladım diye düşündü Robert Garden. Acaba daha uzun süre devam edebilecek miydi buna? Gaylord güzeldi, emindi, gereksinim duyduğu şeydi. Başlangıçta tüm o saçmalıklara inandığı sıralarda bir şok etkisi yapmıştı orası. Ama şimdi tüm o aldatmaların gerekliliğini kabul edecek kadar çok şey biliyordu ve Gaylord'da öğrendikleri doğru olduğunu savunduğu şeylere olan inancını pekiştirmiş, güçlendirmişti. İşlerin gerçekten nasıl yapıldığını öğrenmeyi seviyordu o. Nasıl olması gerektiğini değil. Bir savaşta her zaman yalan vardı ama Lister'in, Modesto'nun ve El Campesino'nun gerçekliği yalanlardan ve söylencelerden çok daha iyiydi. Eh, günün birinde gerçeği herkese anlatacaklardı nasıl olsa. Ama o günler gelene değin Robert Garden bunları öğrenebileceği Gaylord gibi bir yerin bulunmasından çok memnundu. Evet, Madrid'de kitapları satın aldıktan, sıcacık banyoda uzanıp bir iki tek attıktan ve bir süre okuduktan sonra gideceği yer burasıydı. Ama bu Maria'nın yaşamına girmesinden önceki planıydı. Tamam, iki oda tutacaklardı ve Robert Garden Gaylord'a gidip oradan kıza dönene değin kız ne isterse yapabilirdi. Bunca zaman tepelerde bekleyip durmuştu kızcağız. Florida otelinde de birazcık bekleyebilirdi. Madrid'de 3 günleri olacaktı. 3 gün çok uzun bir süre olabilir. Robert Garden kızı alıp operada Marx kardeşleri izlemeye götürecekti. 3 aydır oynuyordu bu. Daha 3 ay oynayacağı da su götürmezdi. Operada Marx kardeşleri görmekten çok hoşlanacak Maria diye düşündü Robert Garden. Çok ama çok hoşlanacak. Ama Gaylord'dan bu mağaraya uzanan yol ne uzundu? Yok, uzun olan yol bu değildi. Bu mağaradan Gaylord'a giden yoldu uzun olan. Onu oraya ilk kez Kaskin götürmüştü ve oradan hiç hoşlanmamıştı. Kaskin, Karkov'la tanışması gerektiğini söylemişti kendisine. Çünkü Karkov, Amerikalıları tanımak istiyordu. Çünkü Lope de Vega'nın dünyadaki en büyük tutkunu Karkov'du. Ve Fuento Ovejuna'nın şimdiye değin yazılmış en büyük oyun olduğunu düşünüyordu. Öyleydi belki de ama kendisi, yani Robert Garden hiç de öyle düşünmüyordu. Karkov'u sevmişti ama oradan hiç hoşlanmamıştı. Karkov şimdiye değin tanıdığı en akıllı insandı. Siyah süvari çizmeleri, kül rengi külot pantolonu, yine kül rengi asker ceketiyle, incecik elleri, ayaklarıyla, üflesen kırılacakmış gibi görünen gövdesi ve yüzüyle, çürük dişlerinin arasından insanın yüzüne tükürükler saçan konuşmasıyla Robert Garden'a çok gülünç gelmişti bu adam ilkin. Robert Garden'ın şimdiye değin tanıdığı insanların hepsinden akıllıydı Karkov. Küstah ve alaycı görünüşünün yanı sıra kendini beğenmişliği de açıkça belli oluyordu. Gaylord'da hem lüks hem de yoz bir yer gibi gelmişti Robert Garden'a. Ama dünyanın altında birine hükmeden bir gücün temsilcileri azıcık konfora sahip olmayacak mıydı yani? Evet, sahiptiler bu konfora. Ve Robert Garden ilkin bütün bu işlerden korkunç iğrenmişti. Sonra o da bunu kabullenmiş, hoşlanmaya bile başlamıştı. Kaskin Robert Garden'ı ona öve öve bitirememişti. Karkov ise ilkin ona karşı aşağılayıcı ama yine de nazik davranmıştı. Sonraları Robert Garden kahraman rolü oynamayı bırakıp da kendisini övmeden gerçekten gülünç, açık saçık bir öykü anlatınca Karkov nezaketi bırakıp iyice kabalaşmış, sonra da küstahlığı ele almıştı ve böylece arkadaş olmuşlardı. Kaskin'e ancak orada hoşgörüyle bakılıyordu. Açıkçası bir suçu vardı Kaskin'in ve bunun için İspanya'da bulunuyordu. Ne olduğunu Robert Gardner'a söylemiyorlardı. Ama şimdi Kaskin öldüğüne göre belki de söylerlerdi artık. Her neyse, Robert Gardner'la Karkov dost olmuşlardı işte. Ayrıca Tank Kolordu Birliği'nde çevirmenlik yapan, arık, kara kuru ve kısa kesilmiş saçlarında kül rengi meçleri olan, inanılmaz ölçüde ince, esmer, sevecen, sinirli, çok yoksulluk çekmiş, yumuşacık bir kadın olan Karkov'un karısıyla da dost olmuştu. Karkov'un metresiyle de arkadaş olmuştu. Kedi gözlüydü bu kadın. Kırmızımsı altın rengi saçları vardı. Kuaförüne bağlı olarak kimi kez daha kızıldı, kimi kez de daha altın sarısı. Uyuşuk, şehvetli bir vücudu, başka vücutlara tam olarak oturacak biçimde yaratılmış bir vücuttu bu. Başka dudaklara oturacak biçimde yapılmış dudakları, şapşal, tutkulu ve tümüyle sadık bir beyni vardı. Metresi dedikoduya bayılırdı. Zaman zaman ölçüyü kaçırmadan başka erkeklerle yatmaktan da hoşlanırdı. Bu sanki Karkov'u eğlendiriyordu. Tank ordusundakinden başka bir yerlerde bir karısı daha olduğu söylenirdi Karkov'un. Belki de iki karısı daha vardı ama bundan kimse pek emin değildi. Robert Gardner Karkov'un tanıdığı karısını ve metresini seviyordu. Eğer tanısa, gerçekten varsa belki öbür karısını da seveceğini düşünüyordu Karkov'un. Karkov'un kadınlar konusundaki beğenisine diyecek yoktu doğrusu. Gaylord'da alt katta Porte Sosere'nin dışında süngülü nöbetçiler dururdu. Bu gece kuşatılmış Madrid'deki en güzel, en rahat yer burasıydı mutlaka. Burada olacağını orada olmayı yeğlerdi Robert Gardner. Hoş, şimdi şu teker durduğuna göre burası da fena değildi. Ayrıca karın yağışı da durmuştu. Maria'sını Karkov'a göstermek isterdi Robert Gardner. Ama daha önce izin almadan ve bu yolculuktan sonra orada nasıl karşılanacağını bilmeden kızı oraya götüremezdi. Bu saldırı bittikten sonra oraya gidecekti Gauze. Eğer Robert Gardner görevini başarmışsa hepsi bunu Gauze'dan öğrenecekti. Maria konusunda Gauze da kendisiyle eğlenecekti. Kızlarla ilgilenmediğini söylemişti ya Gauze'a. Pablo'nun önündeki çanağa uzandı Robert Gardner. Şarap kupasını doldurdu. İzninle dedi. Pablo başını sallayarak onayladı. Sanırım askeri incelemelerine dalmış diye düşündü Robert Gardner. Topun ağzına atılıp sabun köpüğü gibi sönüverecek bir ün aramıyor. Sorunun çözümünü oradaki çanakta arıyor. Ama bu piçin yine de bu çeteyi bugüne değin başarıyla yönetmeyi becerecek kadar yetenekli olduğunu sen de biliyorsun. Pablo'ya bakarak acaba Amerikan iç savaşında ne bir gerilla önderi olurdu bu herif diye düşündü Robert Gardner. Bir sürü gerilla önderi vardı. Ama onlarla ilgili çok az şey biliyoruz. Quantrill'ler, Mosby'ler ya da kendi dedesinin çetesiyle ilgili değil de daha küçükleriyle, Elisopalılarla ilgili çok az şey biliyoruz. Bir de içki konusu var. Sence Grant gerçekten ayyaş mıydı? Dedesi her zaman Grant'ın ayyaş olduğunu öne sürerdi. Saat 4 dedin mi hafiften kafayı bulmaya başladığını, Vicksburg önlerinde hatta kuşatma sırasında bile kimi zaman birkaç gün boyunca kafasını dik tutamayacak kadar sarhoş dolaştığını söylerdi. Ama dedesi aynı zamanda Grant'ın zaman zaman sızıp kalması dışında nedenle içerse içsin davranışlarında en ufak bir aksama bile olmadığını da anlatırdı. Eğer ayıltılabilirse normale dönermiş Grant. Bu savaşta şimdiye değin her iki tarafta da ortaya ne bir Grant, ne bir Sherman, ne de bir Stonewall Jackson çıkmıştı. Hayır, ne de bir Jeb Stuart, ne de bir Sheridan ama McClellan'ın sürüsüne bereket. Faşistlerin bir sürü McClane'ları var. Bizde ise en azından 3 tane. Bu savaşta hiç askeri deha görmediği kesindi. Bir tane bile. Hatta askeri dehayı andıracak biri bile yoktu. Kleber, Lucas ve Hans, Madrid savunmasında uluslararası tugaylarla birlikte üstlerine düşen görevi yerine getirmişlerdi. Ama sonra kel kafalı, gözlüklü, kibirli, baykuş kafalı, salak salak konuşan, bir boğa kadar yürekli ve vurdum duymaz, Madrid savunucusu diye propagandası yapılan Miaja, Kleber'in kazandığı ünü öylesine kıskanmıştı ki, Kleber'in onun komutasından alıp Valencia'ya göndermeleri için Ruslara baskı yapmıştı. İyi bir askerdi Kleber ama sınırlıydı yetenekleri. Bir de üstlendiği görevin kaldıramayacağı kadar çok konuşurdu. Gauze de iyi bir general, becerikli bir askerdi. Ama onu hep as konumunda tutmuşlar, hareket özgürlüğü vermemişlerdi. Bu saldırı Gauze'un en büyük gösterisi olacaktı. Ve Robert Gardner saldırıyla ilgili duyduklarından pek hoşlanmamıştı. Ayrıca Garlett da onunla ilgili söylenenlerin yarısına inanacak olsanız, kurşuna dizilmesi gereken Macar Gal vardı. Garlett da duyduklarının %10'una inanacak olsan diye düzeltti Robert Garden. Guadalajara'nın ötesindeki düzlükte İtalyanları yendikleri savaşı görmek isterdi Robert Garden. Ama o sırada Estremadura'daydı. Hans 2 hafta önce bir gece Gallert'a bu savaşı anlatmıştı Robert Garden'a. Robert Garden de savaşı sanki gözleriyle görmüş gibi olmuştu. İtalyanlar Trujillo'ya yakınlarındaki hattı yardıklarında bir an savaş gerçekten yitirilir gibi olmuş. Torija, Biruhuyege yolunun kesilmesi tehlikesi 12. taburun elini kolunu bağlayacakmış. Ama onların İtalyan olduğunu bildiğimiz için demişti Hans, başka birliklere karşı gerçekleştirilmesi mantık dışı bir manevraya giriştik. Başarılı oldu manevra. Hans savaşla ilgili haritalarının üzerinde tüm olan biteni göstermişti Robert Garden'a. Hans bunları harita kılıfı içinde nereye gitse yanında taşıyordu. Bu mucize hala başını döndürüyor, hala onun mutluluğuyla yaşıyor gibiydi. İyi bir asker, iyi bir omuzdaştı Hans. Lister'in, Modesto'nun, Campesino'nun, İspanyol birlikleri bu savaşta çok büyük başarı gösterdiler demişti Hans. Bunun onuru da sağladıkları disiplin nedeniyle önderlerine. Ama Lister, Campesino ve Modesto'nun yapacağı manevraların çoğunu Rus olan askeri danışmanlar söylemişti. Bir hata yaptıklarında pilotun devreye girebileceği ikili kontrolle uçak kullanan öğrenciler gibiydiler. Eh, bu yıl neyi ne kadar öğrendikleri belli olacaktı. Bir zaman sonra artık ikili kontrol falan kalmayacaktı. O zaman da onların bir başlarına tümenleri ve kolorduları nasıl yöneteceklerini görecektik. Komünistti onlar, disiplinci kişilerdi. Uygulayacakları disiplinle birlikler başarılı olabilirdi. Lister'in disiplin konusunda gözü dönmüştü. Gerçek bir bağnazdı o. Yaşama değer vermeyen tam bir İspanyoldu. Tatarların batıyı istilalarından bu yana pek az orduda, onun komutanlık ettiği orduda olduğu kadar ufacık nedenler yüzünden toplu olarak asker idam edilmişti. Ama bir tümeni bir savaş birliği haline getirmesini bilirdi o. Mevzileri korumak ayrı bir konudur. Mevzilere saldırıp onları ele geçirmek başka bir konu. Bir orduya savaş alanında manevra yaptırmak ise tümüyle değişik bir konu diye düşündü Robert Garden oturduğu masada. Şimdiye kadar gördüğümle Lister ikili kontrol ortadan kalkınca bu konuda ne yapacak merak ediyorum doğrusu. Ama belki de bu ikili kontrol ortadan kalkmaz diye düşündü. Ya ortadan kalkarsa? Belki de daha güçlenir. Bu konularda Rusların tutumu nedir acaba? Bu işi öğrenmenin yeri Gaylord diye düşündü. Şimdi öğrenmek istediğim bir sürü şey var. Bunları da ancak Gaylord'da öğrenebilirim. Bir zamanlar Gaylord'un kendisi için zararlı bir yer olduğunu düşünmüştü. Başkentte uluslararası Tugay karargahı haline getirilen Madrid otellerinden Velasquez 63'ün Püriten, dinsel komünizminin tam tersi bir hava vardı orada. Velasquez 63'te insan kendisini bir mezhebin üyesi gibi hissediyordu. Gaylord'da ise dağıtılıp yeni ordunun Tugaylarına katılan 5. alayın karargahında hissettiklerinizden çok farklı duygulara kapılıyordunuz. Bu iki yerde de bir Haçlı seferine katılıyormuş duygusu sarıyordu insanı. Gerçek anlamını artık çoktan yitirmiş, yıpranmış, kötüye kullanılmış bir sözcük olmasına karşın bu duyguyu anlatacak tek sözcük buydu, Haçlı seferi. Tüm bürokrasiye, yetersizliğe, particilik kavgalarına karşın ilk toplantıya katıldığınızda içinizde duyacağınızı beklediğiniz ama hiç de hissetmediğiniz bir şeyler vardır, onun gibi. Dünyanın tüm ezilenlerine karşı bir göreve katılma duygusuydu bu. Tıpkı dinsel bir duygu gibi anlatılması zor ve sıkıcı. Ama yine de Bach'ı dinlediğinizde ya da Chartres Katedrali'nde veya Leon'daki katedralde durup kocaman pencerelerden süzülen ışığı gördüğünüzde ya da Prado'da Montaigne'yi, Gresso'yu ve Bruckheim'i seyrettiğinizde içinizi kaplayan duygu kadar gerçek. Tümüyle dört dörtlük inanılabileceği ve birlikte olduklarına tam bir kardeşlik duygusuyla bağlanabileceği bir şeyin içinde rol veriyordu insana. Daha önce hiç bilmediğiniz, tanımadığınız bir şeydi bu. Ama onu denediğiniz, onu ve nedenlerini böylesine önemsediğiniz zaman ölümünün en küçük bir önemi bile kalmazdı. Ölüm görevinizi yerine getirmenizi engelleyebileceği için önlenmesi gereken şey haline gelirdi yalnızca. Ama bu duygu ve bu gereklilik uğruna yapılabilecek bir şeylerin olmasıydı işin en güzel yönü. Savaşabilirdin. Savaştın işte diye düşündü Robert Garden. Ve savaştığında da çok geçmeden savaştan sağ çıkanlara, savaşta başarılı olanlara karşı temiz duyguların yok olup gitti. İlk 6 aydan sonra kaybolup gitti bu duygular. Bir mevziin ya da bir kentin savunulması, o ilk tür duyguyu yaşayabileceğiniz bölümüdür bir savaşın. Sierras'taki dövüş böyle olmuştu işte. Orada gerçek bir devrim inancının yakınlığıyla savaşmışlardı. İlk kez orada disiplin uygulaması zorunluluğunu anlamış ve onaylamıştı Robert Garden. Top ateşi altında askerler korkup kaçışmışlardı. Onların kurşuna dizildiklerini, ceketlerinin yolun kıyısına atılıp şişmeye bırakıldıklarını görmüştü. Üzerlerindeki fişeklikleri, değerli eşyalarını almak dışında kimse onlarla ilgilenmemişti bile. Onların fişekliklerini, çizmelerini, meşin ceketlerini almakta haklıydılar. Değerli eşyalarını almaları ise yalnızca gerçekçi bir davranıştı. Anarşistlerin onları üşüşmelerini önlüyorlardı böylelikle. Kaçanın kurşuna dizilmesi haklı, doğru ve gerekli görünüyordu. Bunda yanlış bir şey yoktu. Kaçmaları bencillikten başka bir şey değildi. Faşistler saldırmıştı. Onları Guadarrama yamaçlarının bomboz kayalıklar, bodur çamlıklar ve katır tırnaklarıyla örtülü bayırında durdurmuştuk. Uçakların bombardımanı altında toplarını getirdikten sonra da topçu ateşi altında yol boyunca tutunmuş, o günün sonunda arta kalanlarımız karşı saldırıya geçmiş, faşistleri geri püskürtmüştük. Daha sonra kayaların arasından, ağaçların altından sızarak sol kanattan aşağıya inmeyi denediklerinde, iki yanından geçtikleri halde pencerelerden ve çatıdan ateş açarak sanatoryumda onları tutmuş, karşı saldırı onları yolun gerisine püskürtünceye değin kuşatılmanın ne demek olduğunu öğrenmiştik. Tüm bunlarda ağzınızı ve gırtlağınızı kurutan korkuda, çöken bir duvarın parçalanmış alçı tozunda ve yarattığı ani korkuda, bir top mermisinin parıltılı gürültüsünde, makineli tüfeğin yanında yüzü koyun, toz toprak içinde yatan elleri sürükleyerek yana çekip onların yerini almada ve tüfeği temizlemede, başınız tüfeğin koruyucusunun gerisinde bir tutukluğu gidermeye çalışırken, kırılmış kasayı atıp fişeklik kemerini düzeltirken, tüfeğin koruyucu kalkanının gerisinde uzanmışken, tüfek yeniden yolun kıyısını taramaya başlamışken, yapılması gereken şeyi yapmışsınızdır ve haklı olduğunuzu biliyorsunuzdur. Savaşın ağız kurutan, korkuyu silip atan, insanı arındıran esrikliğini öğrenmişsinizdir. Dünyadaki tüm yoksullar için, tüm zorbalığa karşı, inandığınız her şey için, içinde yaşamak için eğitildiğiniz yeni dünya için savaşmışsınızdır. O sonbahar diye düşündü Robert Garden. Uzun süre soğuğa, suya ve çamura, siper kazıp tahkimat yapmaya nasıl göğüs gerileceğini, bunları önemsememeyi öğrendin. O yazın ve o güzün duygusu yorgunluğun, uykusuzluğun, sinirliliğin ve rahatsızlığın altına gömülüp kaldı. Ama daha oradaydı bu duygu. Tüm başından geçenler de onu geçerli kılmaktan başka işe yaramadı. O günlerdeydi derin, sağlam ve bencil olmayan gururun diye düşündü. O günlerdeydi senin Gaylord'da dayanılmaz bir sıkıntı kaynağı oluşun diye aklına geliverdi birdenbire. Yo, hayır. O zamanlar Gaylord'da başarılı olamazdın o kadar diye düşündü. Çok saf yürektin. Bir tür hidayete ermiş gibiydin. Ama Gaylord'da o zamanlar bugünkü gibi olamazdı. Hayır, gerçekten şimdiki gibi değildi diye düşündü kendi kendine. Hiç şimdiki gibi değildi. O zamanlar Gaylord diye bir şey yoktu. Karkov ona o günlerden söz etmişti. O zamanlar ne kadar Rus varsa hepsi de Palace Otel'de kalıyordu. Robert Garden onlardan hiçbirini tanımıyordu o sıralarda. İlk partizan gruplarının oluşturulmasından önceydi bu. Robert Garden, Kafkin'i ya da öbürlerini tanımazdan önceydi. Kafkin kuzeyde, Irun'da, San Sebastian'da, Victoria'ya doğru yapılan verimsiz savaşta bulunmuştu. Ocak ayına değin Madrid'e gelmemişti Robert Garden. Madrid'e doğru yapılan faşist saldırının sağ kanadını durdurup, mağriplerle tersiyoları evden eve geri sürerek o kurşuni renkli, güneşten kavrulmuş düzlüğün kıyısındaki altüst olmuş varoşları temizledikleri ve kentin o kıyısını koruyacak yükseltiler boyunca savunma hattı kurdukları o 3 gün içinde Karabankel ve Yusera'da savaşırken Karkov'da Madrid'de bulunuyordu. Karkov o günleri anlatırken alaycı bir dil kullanmıyordu. Her şeyin yitirilmiş göründüğü o günleri hep birlikte paylaşıyorlardı ve her biri her şeyin yitirilmiş göründüğü bir anda nasıl hareket edeceğini bir takdirname ya da bir madalyadan daha geçerli görüyordu şimdi. Hükümet kenti terk etmişti. Kaçarken de tüm motorlu araçları Savaş Bakanlığı'ndan alıp götürmüş, İhtiyar Miyaja tüm savunma mevzilerini bir bisikletle denetlemek zorunda kalmıştı. Robert Gardner bu kadarına inanmamıştı. En yurtsever düşlerinde bile Miyaja'yı bir bisikletin üzerinde gözünün önüne getiremiyordu. Ama Karkov bunun doğru olduğunu söylemişti. Ama belki de yazdıktan sonra doğruluğuna inanmayı istediği için bu olayı Rus gazetelerine yazıp bildirmişti o zamanlar. Yalnız Karkov'un yazmadığı bir öykü daha vardı. Sorumluluğu altında olan 3 yaralı Rus vardı Palas Oteli'nde. Kımıldayamayacak kadar kötü durumda olan 2 tank sürücüsüyle bir havacı. O zamanlar faşistlerin olaya açıktan müdahalesini haksız göstermek için Rus müdahalesiyle ilgili hiçbir kanıt bulunmaması çok önemli olduğundan, kent terk edildiğinde bu yaraların faşistlerin ellerine geçmemesi Karkov'un sorumluluğundaydı. Kentin terk edilmesi durumunda Karkov, Palas Oteli'nden ayrılmadan önce onları zehirleyip kimlikleriyle ilgili tüm kanıtları yok etmek zorundaydı. Birinin karnında 3 kurşun yarası, birinin çene kemiği parçalanıp ses telleri ortaya çıkmış, birinin de bir kurşunla kalça kemiği un ufak olmuş, yüzü kirpik, kaş, saç, kıl falan kalmayacak denli yaralanmış 3 yaralı adamın cesedinden hiç kimse onların Rus olduğunu kanıtlayamazdı. Palas'ta yataklarında bırakacağı bu 3 yaralı adamın cesedine bakıp da onların Rus olduğunu anlamak olanaksızdı. Çıplak bir ölünün Rus olduğunu hiçbir şey kanıtlayamazdı. Öldüğün zaman ne hangi ulustan olduğun ne de hangi siyasete bağlı olduğun anlaşılır. Robert Gardner bu eylemi gerçekleştirmesiyle ilgili olarak neler hissettiğini sormuştu Karkov'a. Karkov da bu eylemi yerine getirmeyi 4 gözle beklemediğini söylemişti. Nasıl yapacaktın bu işi diye sormuştu Robert Gardner. Sonra da eklemişti. Durup dururken insanları zehirlemenin çok basit bir iş olmadığını bilirsin. Karkov ise şöyle demişti. Evet, zehri kendin içinde hep yanında taşıyorsan çok basit bir iştir. Sonra sigara tabakasını açıp Robert Gardner'a tabakanın bir kenarında taşıdığı şeyi göstermişti. Ama eğer seni tutsak ederlerse yapacakları ilk iş sigara tabakanı almak olacaktır diye karşı çıkmıştı Robert Gardner. Ellerini yukarıya kaldırtırlar. Ama bir parça da şurada var diyerek sırıtmıştı Karkov. Sonra da ceketinin yakasını göstermişti. Yapacağın tek şey ceketinin yakasını şöyle ağzına alıp onu ısırmak ve yutmak. Bu daha iyi demişti Robert Gardner. Söylesene, hani dedektif öykülerinde belirtildiği gibi kokusu acı bademe mi benziyor? Bilmiyorum demişti Karkov keyifle. Hiç koklamadım onu. Ufak bir tüpü kırıp koklayayım mı? Ne dersin? Yok yok, bırak kalsın. Karkov evet demiş. Sigara tabakasını kaldırmıştı. Anladığın gibi bozguncunun biri değilim ben. Ama insanın böylesine zor durumda kalması her zaman mümkün. O zaman da bunu hiçbir yerde bulamayabilirsin. Kordoba cephesinden gelen bildiriyi gördün mü? Çok güzel. Tüm bildiriler içinde en sevdiğim o bildiri.